İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Erkan hocamla birlikte ve Cihat hocamla birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Çok şükür.
Elhamdülillah. Maşallah. Ben de çok iyiyim. Elhamdülillah. Habertürk'teki programları da evrimcilerin garip iddialarına ve yanlışlıklarına cevap veriyorduk.
Evet.
Ona devam edelim mi?
İnşallah.
İnşallah. Çünkü İnşallah. Çok güzel oluyor. İbretlik oluyor. Nasıl bir yanlışın içerisinde oldukları, sıkışınca nasıl tevil ettikleri değil mi? Değiştirdikleri ifadelerini. Hatta çelişkiye düştüklerini, birinin söylediğini, diğerinin yalanladığını. Bu şekilde bu bakımdan çok ibretlik tabii.
İnşallah.
Yani savunacak bir tarafı olmadığı Darwin'izin.
Canlı yaşama nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Yani orayı bilmiyorsunuz.
Ben nereden bileceğim? Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil.
Başa alalım değil mi?
Evet başa alalım. Bir de ses sorun oldu.
Seste mi bir sorun oldu herhalde?
Evet şimdi
başa söyleyeyim o zaman ilk. Şimdi evet. Yaşamın baş...
Evet şu anda bilim canlının nasıl başladığını bilmiyor konusunu.
Evet.
Tekrar başlayalım.
Nereden bileceğim? Yani getiriyorsun. Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu.
Nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi
evrimin değil mi? Hayatın başlangıcının nasıl olduğunu soruyor. Ona cevap veremiyor. Ondan sonra cevap veremediği sonra cevap veremediğini söyleyince bilmediğini bilmiyoruz diyor. Yiğit Bulut da buna karşılık olarak bilmediğiniz bir şeye nasıl körü körüne inanıyorsunuz diyor. Ya bu çok tabii.
Yani, hemen, yani çok net bir soru. Yani.
Evet net bir soru. Tabii. İnsan hakikaten bilmediği bir şeye yani tesadüfen oldu diyor. Nasıl tesadüfen oldu diyor. Bilmiyorum diyor. Hiçbir delili var mı? Yok. Ama inanıyor musun? İnanıyorum. Böyle olmaz. Yani tabii. Bu bilim adamlığı bir kere hiçbir şekilde bu şekilde değildir. Şu bilim an. Sadece delillere dayanır. Yani bir kere bir olayı gözlemlersiniz. Gözlemledikten sonra onun delillerini ararsınız değil mi? Gözlemler ve deneyler neyi gösteriyor ona bakılır. Eğer delillerle destekleniyorsa o bu bilimsel bir teori haline gelir. Ya, bilim bu şekilde işler. Bütün değil mi insanlık tarihi boyunca da hep bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla hiçbir delili olmayan, hiçbir hatta deliller tarafından yalanlanan, yani çünkü Darwinizm bütün deliller tarafından yalanlanıyor. Bir bilimsellik olamaz, bir bilimsel teori hiç olamaz. Dolayısıyla Darwinizm bu bir pagan dini olduğunu zaten net olarak ortaya koyuyor ve ağızlarıyla da ikrar etmiş oluyorlar dolayısıyla.
Evet.
Çünkü hayatın başlangıcını, şimdi bir kere fosil kayıtları bize şunu gösteriyor, hep ısrarla gösteriyoruz onu. İlk canlı hücresi birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Zaten başka türlü de olamaz. Bu çok açık. Yani değil mi? Hücrenin bir parçasını hiçbir şey ifade etmez. Hatta hemen bozulur. Yani mitokondrisini alın. Toprağın üzerine koyun hemen tahrip olur. O mitokondri hiçbir işe de yaramaz zaten. DNA'sını alın tek başına bir yere koyun yine hiçbir işe yaramaz. Yine tahrip olur. Protein fabrikasını alın bir yere koyun yine hiçbir işe yaramaz. Bir hücrenin canlı olması ve mükemmel olması gerekiyor ki hücre hayatta kalabilsin. Bilimsel deliller de bunu kanıtlıyor zaten fosil kayıtlarında değil mi? 3,5 milyar yıl önce, 3.8 milyar yıl önce. Var mı o resimleri sende o şeyin?
Yok.
Siyanobakterilerin evet. Siyanobakteri fosili 3.8 milyar yıl önce birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Ve günümüzdekiyle tıpatıp aynısı. Ve çok kompleks hücre yapısı. Zaten hücrenin kendisi çok kompleks. Bir de ayrıca bunlar fotosentez kabiliyetine sahip bakteriler.
Hı
hı. Ve bugünkü günümüzdekiyle aynısı. Bu zaten yaralışı kesin olarak kanıtlıyor.
İnşallah.
Nitekim 300 milyon fosil de değil mi? Yaralış kesin olarak kanıtlıyor. Türler arasında hiçbir geçiş göstermiyor. Evrimin ihtiyacı olan da buydu zaten. Yani Darwin de söylüyor onu zaten. Evrimin diyor kanıtları sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Sonra da fosil kayıtlarına baktığımızda diyor ara geçiş formu yani evrimin kanıtlayacak hiçbir fosil göremiyoruz diyor. Hiçbir fosil göremiyoruz diyor.
İnşallah. Darwin zamanında da yani ne demiş? Kanıtları da fosil kayıtları içinde görebiliriz demiş. O zaman yine kanıt yok ortada. Şimdi yine kanıt yok ortada. Değişen durum yok.
Bir de zaten evrim teorisinden başka hiçbir bu tarz bir teori yok. Yani böyle bu şekilde savunulmaya çalışılan. Çünkü normal hani gerçekten bilimsel bir teori olmuş olsa bu. Hani değil bu kadar yanlışlığına dair kanıt bulunması, değil doğruluğunu ispatlayacak hiçbir delilin olması. Ortada bile kalsa bilimsel bir teorinin hiç kimse bu derece arkasında durmaz. Hani mesela en... İlk açıklaması gereken şey ilk canlı nasıl oldu? Buna cevap veremiyorken insan bunu bir bilimsel teoriymiş gibi savunmaya çalışır mı? Yani asla çalışmaz. Yani zaten işte evrim teorisinin bilimsel bir teori olmadığı, aslında tamamıyla ideolojik sebeplerle ayakta tutulmaya çalışıldı. Dediğin gibi bir pagan dini. Resmen bunu hani bir takım insanların dini haline getirdiği için ayakta tutmaya çalıştıkları buradan da çok net anlaşılıyor. Evet. Çünkü yani bu kadar zayıf bir şeyi hani kendine bilim adamı olarak tanımlayan bir insan niye savunmaya çalışsın? Yani hiç böyle bir şeyin altına girmez. Hiç böyle bir iddiayla ortaya çıkmaz. Bunu savunmak için hiçbir gayret göstermez. Çünkü çürük olduğunu kendi de görür. Zaten bunun gibi bir sürü bilimsel teori ortaya atılıyor ve zaman içinde yanlıştı, geçersizdi veya yeterli delil bulunamadığı için ispatlanamadığı anlaşılınca hemen onu bilim adamları gayet sakin bir şekilde kenara koyuyorlar. Bundan dolayı hiç kimse herhangi bir sıkıntı da duymuyor. Bir üzüntü de duymuyor. Evet diyor, araştırdık, baktık, doğru değilmiş, delilleri çıkmadı, o yüzden vazgeçtik. Ama bundan asla vazgeçemiyorlar. Çünkü bunun bambaşka bir yönü var. Zaten bilimsel olmadığını çok iyi biliyor herkes. Tamamıyla Allah'ın yaratılışını, Allah'ın yaratmasını kabul etmemek için bunda bir takım insanlar ayak diretiyor ve bunu yaptıkları sürece de maalesef komik duruma düşüyorlar. Bu programda onun çok canlı bir evet. örneği. Evet,
bakın zaten Darwin kendisi bitiriyor yani daha ilk ortaya çıktığında. Diyor ki şimdi ara geçiş formu yoktur dedik. Bakın Darwin'in ifadesi var. Francis Darwin, Charles Darwin Hayatı ve Mektupları cilt 2 sayfa 210 diyor ki bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bakın tekrar okuyayım. Bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Bitiriyor. Yani Darwinizm, Marvinizm yoktur diyor. Ayrıca diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani Darwin'den daha çok Darwinci olmuş oluyorlar. Zaten evrimin yani Allah evrimle yaratabilirdi hakikaten.
Bu da dileseydi. Zaten,
evet dileseydi olurdu. Çünkü evrim de sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü bir türün diğerine yavaş değişikliklerle değişmesi yani hiçbir şey rastlantısal olarak olmaz. Tesadüf sonucu hiçbir şey olmaz. Ancak Allah'ın kusursuz yaratmasıyla olabilir. Çünkü her ara geçişin hayatta kalabilmesi Allah'ın mükemmel yaratmasıyla olur. Mesela diyorlar ya su deniz canlısı kara canlısına dönüşecek. O zaman en başta mesela solungaçın akciğere dönüşmesi lazım. Siz solungaçta en ufak bir değişiklik meydana getirdiğiniz zaman en ufak bir değişiklik. Yani binlerce proteinden oluşuyor bu yapılar. Proteinlerden birini bozun. O da proteinin bozulması için birkaç amino asit değişikliği yeterli oluyor. Yani proteinin tamamen ortadan kaybolması da gerekmiyor. Bütün yapı hastalıklı hale geliyor ya da işlevsiz hale geliyor, sakat hale geliyor. Ve yani bazen de hiç işlemiyor proteinin önem derecesine göre. Dolayısıyla arası olamaz. Arası ancak Allah'ın yaratması bir mucizeyle olabilirdi. Ama Allah o şekilde yaratmamış. Yani bir kere Kur'an'dan bunu çok net olarak biliyoruz. Değil mi? Allah melekler var, cinler var. Bir kere Allah'ın bazı insanların kavrayamadığı, hatta bazı Müslümanlar da bu tuzağa düşüyorlar. Darwinistler, Darwinizmle dini güya böyle hani ne alakası var o da yani din de kabul ediyor bunu gibi. Orta yol bulup şeytanın bir taktiğidir bu böyle. Değil mi? Müslümanları da bu tarafa çekmek için yapılan bir adım öne getirmek. İkinci adımda sonra zaten tam Darwinist olacak şekilde bir taktik bu. Halbuki Kur'an'da Darwinizme evrime dair en ufak bir işaret yok. Tam tersine Allah'ın ol demesi yaratmasının olduğunu bildiriyor Allah değil mi? Allah'ın bir kere kanunlara ve sebeplere bağlı değildir Allah. Bunu anlayamıyor bazı kimseler. Allah sonsuz güç sahibidir. Bütün kanunları değil mi yaratan Allah'ın kendisidir zaten. Ama Allah bunlardan münezzehtir. Dilediği zaman bunları değiştirir ya da kaldırır. Mesela bunun örnekleri var. Her insan anne babadan sebep olarak anne baba gerekiyor her insan için değil mi? Bir sperm hücresi de yumurta hücresi gerekiyor. Hazreti Adem'in annesi babası yok. Topraktan bir balçıktan porselen biçiminde yaratıyor Allah. Ondan sonra ruhundan üfürüyor. Ve canlanıyor. Annesi babası yok. Hazreti İsa'nın babası yok. Değil mi? Evet, annesi doğrudan hamile kalıyor ve Hazreti İsa'yı doğuruyor. Aynı şekilde Hazreti Zekeriya'nın kısır olan eşini Allah hamile bırakıyor. Değil mi? Allah'ın oğlu demesiyle. Hazreti Musa asasını atıyor. Cansız madde yılana dönüşüyor. Burada da bildiğimiz sebepler dışında bir sebep. Değil mi? Allah dilerseydi o asayı da güzellik olarak yaratıyor. Onu da yaratmayabilirdi. Evet, doğrudan da yılan yaratabiliyor Allah. İnşallah. Bakın cansız maddeden canlı madde. Evrim var burada tabii ki yok. Hazreti İsa kuş biçiminde bir şey alıyor. Çamurdan kuş biçiminde yapıyor. Ona üfürdüğü zaman canlı bir kuş haline geliyor bir anda. Öyle bir zaman aralığı da yok. Evet, bir anda canlı haline geçiyor. Dolayısıyla Kur'an'da olmadığını görüyoruz. Ve Allah dilediği zaman da sebepleri ve kanunları değiştirebilir. Dilerse kaldırır bunları. Ve hepsinden de münezzehtir.
İnşallah.
Yani Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu unutan insanlar bunu bu şekilde. Yani yavaş yavaş olması gerekir. Öyleydi de. Ya öyle bir konu yok. Zaten olmaz. Tesadüfen hiçbir şey olmaz. Tesadüf diye bir olay olmadığını zaten biz biliyoruz aslında Kur'an'da. İnşallah. Değil mi? Allah biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Bakın her şeyi demek, her şeyi demektir. Yani bütün kuantumlar, atomlar, galaksiler, canlılar, değil mi? Gördüğümüz her canlı, her şey bir kader ile yaratılmıştır. Burada tesadüfe yer var mı? Yok.
Tabii ki.
Değil mi? Allah'ın yarattığı bir kader üzere her şey gerçekleşiyor.
Zaten mesela Allah'ın dilemesiyle sonradan şekil değiştiren canlılar var. Yani mesela işte kelebek tırtılken bir kozanın içine girip kelebek oluyor. Bunun için Allah'ın zamana da ihtiyacı yok. Allah o canlıyı dilemiş, o şekilde yaratmış. Onun DNA'sında zaten o var. Bir müddet öyle yaşadıktan sonra kozanın içine girip onun içinden tırtıl bir anda kelebek olmuş olarak çıkıyor. Bu aslında çok mucizevi bir şey. Yani biraz hızlandırarak düşünse insan, bir kabuğun içine tırtıl koyuyorsunuz, bir müddet sonra Allah'ın dilemesiyle oradan kelebek çıkıyor zaten. Evet, yani bunun gibi bir sürü metaforoz geçiren canlı var. E şimdi yani dediğin gibi Allah dilemiş olsa, evrimle yaratacak olsa biz bunun mekanizmalarını görürüz zaten. Allah onun sebepleriyle, kanunlarıyla yaratmış olur. Ayrıca öyle bir dönem yaşanmış olsa biz o döneme ait delilleri buluruz, fosilleri buluruz. Bunların hiçbiri olmadığı için ve Kur'an-ı Kerim'de de çok açık bir şekilde yaratılışın nasıl olduğu anlatıldığı için, Allah'ın ol demesiyle olduğu anlatıldığı için, dediğin gibi yani hani böyle Müslümanların asla böyle bir oyuna gelmemesi lazım. Yani neden olmasın? Yani tabii ki Allah dilerse olur. Ama Allah dilemiş olsaydı bize bunu bildirirdi. Biz bunu hem Kur'an-ı Kerim'de görürdük, hem dünyadaki ayetlerinden, delillerinden görürdük. Evet. Ama böyle bir şey görmüyoruz şu anda.
Şimdi orada evrimcilerin söylediği yanlış olan bir şey var. Diyorlar ki bilim canlının yeryüzünde nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyor diyor. Bilmiyoruz diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Biliniyor. Biliyoruz. Bu. Burada doğruyu söylemiyorlar burada. Doğrusu şu, bir defa bilim canlının yeryüzünde nasıl çıktığını çok ayrıntılı bir şekilde, çok açık ve net delillerle ortaya koyuyor. Ve bu yaratılışın lehine olduğu için, bunu kabullenemedikleri için, kendilerince işte tesadüfen nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir delil ortaya koymadığı için bilim dünyası, bilmiyoruz kullanıyorlar yani cümle içinde. Öyle bir şey yok. Bilim bir defa gösteriyor. Canlılık yeryüzünde bir anda ortaya çıkıyor. Canlı türleri tarih boyunca başka zaman, birbirlerinden farklı zamanlarda bir anda çıkan türlere ait deliller, fosiller ortaya koyuyor bize. Bitkiler içinde bu böyle, işte yumuşakçalar içinde böyle, omurgalı canlılar için balıklar, kara canlıları, hepsi farklı zamanlarda ama bir anda ortaya çıkan canlılar görüyoruz. İlkel bir halde görmüyoruz. Kompleks, tam eksiksiz ve kusursuz sistemlere sahip canlılar olarak bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu Allah'ın kusursuz yaratılışı anlamına gelmiş oluyor inşallah. İnşallah. Ve bu yaratılışı ispatladığı için bu konuyu örtbas etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki evrime göre yeryüzünde canlıların işte tesadüfler sonucu ortaya çıktığına dair bir delil yok. O yüzden işte bilim bunu açıklayamıyor da vesaire. Hayır, çok güzel açıklıyor aslında.
Tabii canım. Yani İnşallah. Bilim tesadüfen olamayacağını açıklıyor. Evet. Dolayısıyla olabileceğine dair bir açıklama getiremiyor.
Yok tabii. İnşallah.
Kelebekten bahsettin, gösterelim mi?
Evet, çok güzel.
Çok güzel bir iman hakikaten. Bakın şimdi görüyoruz tırtılın çıkış anı. Ve hakikaten muazzam bir değişiklikle kelebek haline gelmesi çok büyük bir mucize bu.
Çok büyük mucize.
Ve bu evet genlerde kayıtlı olarak var. Evet. Bunun çocuğu da böyle bu şekilde oluyor değil mi?
Tabii.
İkinci, üçüncü kuşak sonra kelebekten yine aynı şekilde.
İnşallah.
Bu değişimlerle böyle mükemmel bir şekilde, bakın hiç eksiksiz, kusursuz bir yaratılış var tabii. Onu açıkça gösteriyor.
Simetrik değil mi?
Hayır, evet. Tırtılken tam de mükemmel bir yaratılış
evet
var.
Evet.
Kusursuz bir hali var.
Evet.
Sonra bambaşka bir canlı kelebek, yine o da o mükemmellikle ve kusursuzlukla yaratılıyor.
Evet, evet maşallah.
Hem de çok kısa bir süre içinde oluyor bu.
Evet.
Yani.
Evet. Kelebek zaten, şimdi kelebekten de bahsedeceğiz. Değil mi? Simetrisi, ondan sonra o altın oranla yaratılmış olması, üzerindeki desenleriyle hakikaten çok büyük bir yaratılış mucizesi. Allah'ın yarattığını bakın açılıyor şimdi. Kesin olarak kanıtlıyor zaten yani o şekilde inşallah.
Ha, çıkıyor içinden maşallah.
Evet, çok yani muhteşem bir yaratılış. Her şeyde bu böyle. Yani doğada nereye baksak aynı mesaj var. Yani Allah'ın yarattığını ispatlıyor bize. sonsuz sayıdaki delili Allah'ın, değil mi? Yaratma sanatı. Bakın şimdi buradaki detaylar muhteşem bir yaratılışı ortaya koyuyor. Yani böyle bir şey tesadüf olur mu? Yani tesadüfün yeri, yani... tesadüf olabilir mi bu şeyin içinde? Hiç olamaz yani tabii ki.
Hayır, böyle bir canlı çeşidi nasıl olsun yani? Hani her tarafını geçip bir noktaya geldiğinizde işte hani bir hücre o canlı oldu, bu canlı oldu. Yani günün sonunda nasıl böyle bir canlı çeşidi oluştu ki bu tırtıl olarak dünyaya gelip sonradan uçan bir kelebek haline dönüyor.
Evet.
Yani bu, bunun bir tasarruf, yani bunun bir bilgisinin olması lazım.
Evet.
Bunu bu şekliyle yaratmayı dilemesi lazım.
Bak kaç defa kabuk değiştiriyor. Bambaşka şekillere giriyor değil mi? Biri evet. Biri diğerine benzemiyor.
Sübhanallah.
Maşallah. Çok büyük değişikliklerden geçiyor. Bu Allah'ın yaratma sanatı yani açıkça. Bir de bu yani genlerde bu bilgi var. Yani
tabii,
o çok
tabii. Bir program dahilinde, bir plan dahilinde gelişiyor.
Yani önce belirli genler aktif hale geçiyor. Bakın şimdi en son kelebeğin çıkış aşamasını gösterecek. Önce belirli genler aktif hale geçiyor, tırtıl oluyor bundan. Bir başka genler açığa çıkıyor, kabuk değiştiriyor. Bir daha kabuk değiştiriyor. Ondan sonra en son diğer genler aktif hale geçerek diğerleri baskılanıyor, yapım baskılanıyor ve tamamen farklı bir canlıya, kelebeğe dönüşüyor değil mi? Tırtılla kelebeğin hiçbir ilgisi yok. Yok yani tabii, tamamen farklı tabii, birbirinden. Evet. Biri kanatlı uçan bir canlı değil mi? Diğeri ayakları üzerinde sürünerek yürüyen bir canlı.
Burada bir tesadüf var mı?
Bakın yok. Şimdi mükemmel plan kelebek. Var, aynı canlı var, değil mi? Tırtıl olarak başladı. Bakın kelebek çıktı.
Maşallah.
Kaç defa değişerek oldu bu. Maşallah.
Maşallah. Hataya asla yer yok böyle bir sistemde.
Bakın değil mi? Mükemmel simetrisiyle. Bunlar da tüpleri özel çiçeklerden nektar almak için kullanıyorlar böyle. Özel bir kas var taşıdığı. Onun için yuvarlak hale geçiyor. Dilediği zaman o kası kasarak düzgün uzatabiliyor. Ve o şekilde nektar toplayabiliyor. Kelebeğin değişik bir özelliği bu da.
Ve şimdi biraz sonra uçacak.
Evet.
Kanatları vücudundaki o sıvı ile kan damarları gibi olan damarlar sisteminde şişiyor. Ve iyice böyle gerilerek kanat halini alıyor değil mi?
İnşallah.
Maşallah.
Ve yani çok az bir zaman önce tırtıl olan bu canlı şimdi mesela hiç uçmayla ilgili bir eğitime falan tabi tutulmuyor şu anda.
Yani, kimse de ona öğretmiyor.
Tabii kimse ona şu anda uçuş da öğretmiyor, uçuş da anlatmıyor.
Ama çok iyi biliyor.
Şimdi, bakın açtı kanatları ve gitti. Gitti. Hop, gitti. Maşallah.
Şu anda bütün mükemmelliğiyle uçuş sistemini kullanıyor.
Evet.
Nasıl konacağını, nasıl havada duracağını, nasıl iniş yapacağını, manevra. Nasıl yükseleceğini, manevra yapmayı... Yere yaklaşırken hız kesmeyi. Ya bütün bunları biliyor.
Evet.
Bir de güzel kelebekler gösterelim bakın. Değil mi? Tasarımları, desenleri, renkleri, simetrisi.
Farklı çeşitlilikte yaratıyor maşallah.
Bakın ne kadar mükemmel bir simetri var. Çok değişik türleri var kelebeğin. Bakın değil mi maşallah güzellikleri. Evet bunlar da diğer canlılar.
Evet maşallah.
Şimdi tabii bu... Yani her biri bunları tabii evrim teorisini kökünden yerle bir ediyor Allah'ın dilemesiyle. Biz şimdi tekrar
programa
geri dönelim. Evet. Dolayısıyla tabii Yiğit Bulut da haklı olarak sordu. Siz bu şeye nasıl körü körüne bağlı oluyorsunuz diye böyle.
Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda, şu noktada 2 kere 2 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim yok. Ben size şunu sorayım, kaç yaşındasınız?
50.
50. Siz 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü?
Nasıl?
50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü?
Gördüm.
Ne gördünüz?
Domuz grubu, kuş grubu, SARS. Kuştan kuşa geçen bir...
Şimdi burada yine duralım. Tabii yani bu kendi kendine olan hiçbir şey yok zaten, öyle bir konu yok. Bir kere virüs, yani bahsettiği virüsler. Virüsler de o kadar yaratılış mucizesi ki... DNA ve RNA halinde genetik bilgileri var.
Bir sonuna kadar söylese miydi acaba? Ne diyor ona göre cevap verseydi?
Ona devam edeceğiz. Şimdi önceki kısma cevap verelim. Evet, iki kısımda zaten söyledikleri. Virüslerin çok özel yapıları var. Virüsler hücreye bağlı canlılar. Yani daha doğrusu canlı özelliği göstermiyor. Şundan dolayı göstermiyor. Virüslerin metabolizmaları yok. Üreyemiyorlar. Bir canlı hücresini gösterdiği özellikleri gösteren metabolizmaları yok. Çünkü hücrenin organellerinden yoksunlar. Sadece genetik bilgileri var. Ve bu genetik bilginin etrafında bunu kaplayan bir protein kılıfları var. O da DNA'larında ya da RNA, bazen de RNA alıyor. Orada kodlanmış olarak var. bazı enzimleri oluyor. Mesela HIV virüsünde, HIV virüsünde reverse transcriptase diye bir enzimi var. Bu virüsün çoğalmasında işlev yapan bir enzim. DNA'sını kodlayan bir enzim, çoğaltan bir enzim daha doğrusu, özür dilerim. Virüsler bu bakımdan canlı özelliği göstermiyorlar ve canlı hücresi de gereksinimi duyan yapılar. Evrimcilerin iddiasına göre virüsler onlara göre daha basit olduğuna göre önce virüsü sonra hücrenin olması gerekirdi, değil mi? Halbuki öyle değil, olmuyor. Önce hücre sonra virüs olabiliyor. Bu bir kere, bu da bir evrime darbe olmuş oluyor. Onun için seslerini çıkaramıyorlar zaten. İkincisi, virüsün zaten çok özel bir yapısı var. Yani bu nanometre büyüklüğünde çok ufak yapılar bunlar. Ancak elektron mikroskopuyla görülebilen hücrenin de böyle %1'i, 1/1000'i büyüklüğünde yapılar. Çok ufak yapılar. Ve bunların da çok kompleks yapıları var. Çünkü DNA'sı ve RNA'sı var. Bir bilgisi var ve mükemmel olarak kodlanmış. Yalnız bunların canlı hücrelerinden farkı, organelleri olmadığı için, canlılığın kompleksine sahip olmadıkları için canlı hücresinin, bunlarda meydana gelen mutasyonlar zararlı olmuyor. Virüsün bir özelliği bu. Yani DNA'sında meydana gelen bir mutasyon ya da RNA'sında meydana gelen bir mutasyon, bunun protein kılıfında ufak tefek değişiklikler meydana getiriyor. Fakat bakın, hiçbir zaman o virüse yeni bir genetik bilgi, yeni bir organel ekleyip başka bir canlı türüne dönüştürmüyor. Bu çok önemli. Hiçbir şekilde, mutlaka virüs olarak kalıyor. Mesela HIV virüsü HIV virüsü olarak kalıyor. Grip virüsü grip virüsü olarak kalıyor. Bu bahsettiği konu, şimdi onun devamını dinleyelim. Domuz gribi, bakın kuş gribi gibi hastalıkların evrimleştiğinin yanılgısını, şimdi ona da cevap vereceğiz.
Kuş hastalığıyken bu birdenbire baktık insana geçmeye başladı. Olay sonra bir baktık mikro insandan insana geçmeye başladı. Yani virüs sürekli evrim geçiriyor.
Bakın burada evrim yok. Bu çok büyük bir aldatmaca. Şundan dolayı aldatmaca. Hakikaten bu domuz gribi denen H1N1 isimliyle gösterilen virüste hem kuş gribi, hem insan gribi, hem domuz gribi özellikleri var. Yani onlardan genetik bilgi olarak taşınmış genler var hakikaten. Ama bu aynı ortak bir hücrede bir virüsün diğerleriyle karışması sonucu olabiliyor. Ama burada önemli olan nokta şu. Zaten var olan bir genetik bilgi var. Buna zaten var olan, yaratılmış olan genetik bilgiyi eklediğiniz zaman siz bu karışımdan biraz farklı türde bir virüs meydana gelebilir. Ama bu evrim değil. Çünkü evrimin bize göstermesi gereken, yani bakın, sıfırdan tesadüfen yepyeni genetik bilgi oluştuğunu göstermesi gerekiyor. Bu olmuyor işte. Onun için evrim olamıyor.
Hayır, bir de zaten virüsün kendisi bir iman hakikati. Yaratılış delili. Yani virüs diye bir şeyin olması zaten hani Allah'ın mucizesi. Yani hastalıklara vesile olacak böyle bir özel şey, bir özel bir program. Yani böyle bir programın var olup bunun hücre üzerinde etki yapabilmesi, öyle bir hastalığa sebep olabilmesi, zaten bu çok mucizevi bir şey. Bir de dediğin gibi, yani sen zaten o virüsün nasıl oluştuğunu anlatamıyorsun. Diğer virüsün de nasıl olduğunu anlatamıyorsun. Evrimciler açısından söylüyorum. Şimdi onlar ikisi bir araya geldiği zaman bir arada farklı bir etki meydana getiriyorlar. Yani daha önce insana etki etmiyorken ediyor. Yani neyi kanıtlar? Hiçbir şey kanıtlamıyor. Zaten ikisi de ayrı ayrı mükemmel şekliyle yaratılmış iki tane virüs bir araya geldiğinde farklı bir etki meydana getiriyor. Dediğin gibi virüs yine virüs mü? Virüs. Bu değişiklikler trilyonlarca, katrilyonlarca kere olsa, milyarlarca yıl o virüsler mutasyonlar sonucunda değişikliklere uğrasa bile virüsten başka bir şey olacak mı? Asla. Böyle bir şey mümkün değil. Yani hiçbir zaman, çünkü onun başka bir yapıya geçebilmesi için ne lazım? Mesela organellere sahip olması lazım, değil mi?
Evet.
Hani daha hani canlı özelliği gösterebilmesi için. Metabolizması olması lazım. Herhangi bir mutasyon buna sebep olabilir mi? Asla. Çünkü hiçbir zaman onunla meydana gelecek değişiklik oraya yeni bir bilgi, o bilgiye dayalı yeni bir organel, organ, yeni bir fonksiyon kazandırmıyor.
Daha önce sahip olmadı. Virüsün bir defa ne olduğunu hakikaten dediğin gibi baktığımızda zaten evrim teorisini baştan sona zaten silip atan bir şey.
Bir şey tabii.
Gerçi yani her detaya indiğimizde böyle.
İnşallah.
Ama evrim tabii yeni iddialarla böyle masalı genişlete genişlete, bu masal artık böyle yeni dallanıp budaklanıp çok daha büyük bir masal haline gelmiş durumda. Şimdi bu masalın işte o virüsler kısmına baktığımızda, virüsün hücrelerin zarından geçmeye yönelik olarak özel eritici mekanizmalara sahip olduğunu görüyoruz.
Mesela
zara yapışmaya has olarak özellikle tasarlanmış mekanizmaları, motorları olduğunu görüyoruz. Proteinleri olduğunu görüyoruz orada. İçinde ne var? Amaç ne? Oraya kenetlendikten sonra içinde bir de bilgi var. DNA ya da RNA halinde, ama bir bilgi, genetik bilgi var. Neyin genetik bilgisi bu? hücrenin DNA'sına birleştiğinde, kendisini gömdüğünde, hücre artık o bilgiye göre yeni virüsler üretmek üzere çalışmaya başlıyor otomatik olarak.
Subhanallah.
Bunun bilgisi
çok
var.
Çok mucizevi bir şey.
Çok acayip bir bilgi. Tabii yani. Çok acayip bir olay var burada bir defa. Yani burada bir akıl var.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Burada bir tesadüf var mı?
Tabii.
Yok. Şey burada ne var? Bir plan var. Yani bir şey olsun diye hazırlanmış özel sistemler var. Virüsün kendi zarının üzerine kenetlenmeye yönelik özel bağlantı noktaları var. Bir, o DNA bilgisini özellikle içeriye enjekte etmek için özel mekanizmaları var. İki, o DNA bilgisi var zaten. Genetik bilgi var yine en başlı başına zaten.
Tabii canım.
Olay o. Onun varlığı tek başına orada aklın varlığını ortaya koyuyor.
İnşallah.
Yani bunu bir masalla anlatmaya çalışmak gerçekten çok komik ve mantıksız.
Cihat Hocam zaten mesela şimdi hani bilgisayar şeylerinde de virüs deniyor ya.
Evet.
Mesela o virüsleri yapmak için çok ciddi anlamda uğraşıyorlar yani zaten.
Kod hani, yazıyorlar.
Tabii virüslenmesinin de sebebi hani benzer bir fonksiyon meydana getiriyor. Gidiyor bir bilgisayara girip orada
kendini
aslında
çoğaltıyor.
Tabii kendini çoğaltıyor. İşte orada oraya bir etki edip yani o virüsün isteği doğrultusunda orada bir takım şeyler olmaya başlıyor. Şimdi bunu yapabilmek için o bilgisayarlara sokabilmek için işte bir sürü insan uğraşıp çaba gösterip buna karşı savunma oluşturabilmek için yine çok ciddi bilgi, akıl, teknoloji kullanılıyor. Yani o virüs işte bunu zaten milyarlarca yıldan beri var olduğundan beri yapıyor.
Çok
ve yaptığı şey de yani gerçekten çok mucizevi bir şey. Evet. Hiç bilmediği normalde yani zaten hani canlı bile değil. Bir canlı hücreye gidip onun üretim sistemine girip kendi kodlarıyla kendini ürettiriyor onu. Yani burada zaten acayip bir şuur var, bir akıl var. Yani o aklı canlılığı bile olmayan bir şeye mi vereceksiniz yani? Bunu da tesadüfe bağlayacaksınız.
Burada söylediğin şey çok önemli gerçekten. Bir defa bilgisayar virüslerini yapmak için bir defa Windows'un ya da işte bilgisayarın nasıl çalıştığını çok iyi bilen bir zeka ihtiyaç var
tabii
mı? Var.
Var.
Bunu çok iyi bilen bilgisayar mühendisleri gidip bu virüsleri üretiyorlar. Evet. Sistemin nasıl çalıştığını, o işte bilgisayarı çalıştıran programın, ana programın çekirdeğinin içindeki açıkları çok iyi bilen
tabii
bir zeka var. Ona göre uygun olan, o sistemi çökertecek olan bir küçük programı adam yazıyor. Kodlar halinde, şifreler halinde hazır hale getirip bunu sonra gelmeye başlıyor. Ve bulaşma gerçekleşiyor. Daha sonra bu sistem bu şekilde çökertiliyor. Virüslere bakıyoruz organizmalardaki. Aynı şekilde. Bakın hücrenin içindeki insan hücresi veya işte hayvan hücresi, hangi hücre olursa olsun, hangi hücreye hasta olarak yapılmış artık o virüs. Her virüs her şeye saldırmıyor zaten.
Hı hı.
Bakıyorsunuz o hücrenin DNA'sına nasıl ulaşması gerekiyorsa onun planı var. Bir defa hücrenin nasıl işlediğini, çalıştığını bilen bir akıl var. Her şeye hakim olan akıl, her şeyi çok detaylı bilen bir akıl var. Yine virüsün üretiminde de rol alan, virüsü yaratan. Virüs tesadüfler sonucu oluşmuş olamaz zaten
tabii
böyle bir şey. Oradaki bilgi de tek başına kesinlikle tesadüfler sonucu zaten oluşamaz. Çünkü bilgi orada bir tarif var. Şuraya gideceksin, şuna bağlanacaksın, şunu kendine ürettireceksin. Ortaya çıkacak olan makinalar yine aynı şekilde senin işte ayak yapına, senin hareket kabiliyetini sağlayacak olan işte özel üç boyutlu yapına, bunun içindeki genetik bilgiye vesaire vesaire bunlara sahip olacak. Bu ne demek? Bir akıl var burada. Allah'ın kusursuz yaratılışın en büyük delili olmuş oluyor virüsler.
Ayrıca söyledikleri olay da, yani onu tekrar söyleyelim, domuz gribiyle insan grip virüsünün birleşmesi şöyle gerçekleşiyor da. O da yani tabii yine tahminlere dayalı, benzerlikten ortaya çıkan bir şey. İnsan grip virüslerinde 8 tane gen var. Ve bunlar tabii mükemmel. Yani genin yapısı zaten mükemmeldir. Allah tarafından yaratıldığını bir kere kanıtlıyor. Genler protein kodluyorlar. Protein yapısı var özel. Domuz gribinde de ki genlerden 2 tanesinin bu genlerin içine bu domuz gribinde olduğunu tespit ediyorlar. Yani domuzlarda görülen grip virüsünün 2 tane geni ve 6 tane gende grip virüsünden birleştikleri zaman bir yeni domuz gribi virüsü meydana geliyor. Fakat burada bakın zaten önemli olan nokta şu. Domuzun gribinin genleri var mı? Var. Domuz gribinden gelmiş. Yeni genetik bilgi yok. İnsan gribinin 6 tane geni zaten yaratılmış olarak, hazır olarak var mı? Var. İkisinin karışımı olmuş oluyor. Yani burada evrimin bize göstermesi gereken yepyeni genetik bilginin olması. Tabii. Ayrıca senin de söylediğin gibi zaten virüs bambaşka bir şeye dönüşmüyor ki. Yani yeni bir organel mi meydana geliyor orada? Yeni bir enzim mi oluyor? Yeni bir protein mi meydana geliyor? Hayır. Sıfırdan zaten olmaz. Yani bu evrimcilerin anlaması gereken nokta bu. Sıfırdan yepyeni gen yazacak bir mekanizma yok. Bu mutlaka üstün bir akıl gerektiriyor. İnsan bile yapamıyor bunu. Yani proteinin yazımını yapamıyorsunuz. Çünkü protein o kadar kompleks bir yapısı var ki. Onu kodlayan da genler var. Genlerdeki bu şifre çok üstün bir yaratılışı var bunun. Yani onun üzerine mesela hep aynı örneği veriyoruz ama 500 amino asitlik bir proteinin kodlaması için gereken 1500 tane nükleotit gerekiyor. DNA'daki şifresinin, yazılımının, harflerinin sayısı. Bu da 10 üzeri 903 tane alternatif yapıyor ama bunlardan bir tanesi sadece doğru gen oluyor. İşte Allah o doğru geni yazmış DNA'nın üzerine. Kalan o 10 üzeri 905 tane de kalan alternatiflerin hiçbir değeri yok. Onlarda hepsinde işlevsiz oluyor protein. İşlevsiz hale geliyor. O protein de organizma içerisinde virüs olabilir, bu bakteri olabilir ya da insan olabilir. Mutlaka özel bir görevi oluyor onun. Ya enzim oluyor, ya hormon oluyor, değil mi? Ya yapısal bir protein oluyor. Mesela kas yapısında şey edebiliyor, ortaya çıkabiliyor. Hatta kaslarda o kadar gelişmiş proteinler var ki 26 bin amino asitten oluşuyor. Yani bunun alternatiflerin sayısını şey etmeye kalktığınız zaman yani artık böyle astronominin sınırlarını da aşıyor yani rakam olarak böyle. Ve 100 bin çeşit aynı protein bir organizmada görev yapıyor. Bakterilerde mesela Escherichia coli bakterisi 4300 tane gen var. Binlerce protein görev yapıyor bir tek bakteri hücresinde. Çok kompleks yapıları var. Dolayısıyla hiçbir örnek değil. Bu arada verdikleri bir örnek daha var, onu da çürütelim hemen. HIV virüsünün şeyini söylüyorlar. İlaçlara direnç kazanması ve bunu evrime örnek olarak gösteren bilgisiz Darwinistler var. Hakikaten HIV virüsü bir ilaç var. O ilacı verdiğiniz zaman, siz fazla detaya girmeyelim de, ilaca kısa bir süre sonra çok hızlı bunların çoğalma şeyi var. Bir RNA virüsü olduğu için mutasyon çok sık oluyor hakikaten. İlacı direnç kazanıyor. Fakat ilacı direnç kazanan bu durumlarda önemli bir faktör de virüse sakat hale geliyor aynı zamanda. Bunun reverse transkriptaz denen bir enzim var. Bahsetmiştik daha önce. Hani replikasyonunda kullanılan, DNA'nın eşlemesinde kullanılan bir enzim. Bu enzimde meydana gelen sakatlık virüsün aynı zamanda çoğalma hızını düşürüyor. Yani yine ilerleyici bir mutasyon yok. Bakın faydalı tabii bir mutasyon ki yok. Yani tekrar tekrar mutasyon yepyeni genetik bilgi meydana getirir mi? Getiremez. Bu kesin olarak bilinen bir gerçek. Yani bilimsel bütün gözlemler, deneyler bunu kanıtlıyor. Verdikleri örneklerin onun için hepsi yalan ve yanlış. Tamamı yanlış. Eğer diyorsa bir evrimci mutasyonla yeni genetik bilgi oluşuyor, bu yalan. Çünkü öyle bir mekanizma yok. Yani tesadüfen kitaba yeni bölüm eklenmez. Kitabı bambaşka bir kitaba çeviremez yani. Mümkün değil tesadüfi değişiklikler. Mutlaka kitabın yapısını bozar. Hatta diyorlar ki, o kadar komik iddianı gördük geçen gün. Genleri diyor bölünmeyle diyor ortadan biçerek keserek diyor yeni proteinler oluşuyor diyor. Yani bu yani o kadar çok mantıksız yani, bir şey ki. Bir kitabı şey. Siz ortadan kesin. O anlama geliyor. Genin ortadan bölünmesi. Hakikaten olabiliyor bu çoğalma sırasında. O bütün cümleler yarım olacak. Bütün cümlelerin anlamları bozulmayacak mı? Bozulacak. Evet. Siz o parçayı alın, başka bir kitapla birleştirin. O kitabın yarısını alıp bununla geliştirin. Bundan yeni bir kitap olur mu? Tabii ki olmaz. Yani şey bunu bilmek için böyle bir adım olmaya gerek de yok yani, değil mi? Çocuk planlar yani bunu. Bu kadar saçma iddialar ama hep laf kalabalığı olduğu için böyle bir takım Latince kelimeleri de araya sokup işte bu konuyu bilmeyenlerin olduğu ortamlarda konuşmayı tercih ediyorlar onun için. Evet, devam edelim.
Devam edelim inşallah.
Kendini çoğaltabilen bir organizasyon. En basit biçimi bunların. Bir zarla çevrili, içerisinde bir protein oluşturacak bir genetik şifreye sahip bir birim olarak tanımlayabiliriz. Ve içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye madde alışverişini yapan bir birim olarak tanımlayabiliriz. Şimdi dolayısıyla bunlara ilişkin tabii ki fosiller bulunamayacağı için. Çünkü 1950'lerin başlarının...
Şimdi burada şimdi tarif ediyor, diyor ki... basit diyor kendince. DNA olacak diyor içinde diyor. Genetik bilgi olacak diyor. Ondan diyor yani ne olacak diyor. Protein kodlayan mekanizmalar olsun diyor. Protein yapacak. Diyor bir de içeriye giriş çıkış mekanizması. Ya kardeşim bu bakın bir hücreden bahsediyor burada, değil mi? Hücrenin hakikaten giriş çıkış kapıları vardır. Protein kodlayan fabrikaları vardır. DNA'daki şey vardır. Bu o kadar kompleks bir yapı ki. Yani bütün İstanbul şehrini milimetrenin %1'ini küçültün. Hiçbir şeyini eksiltmeden ama bütün atık sistemleriyle, emniyet sistemleriyle, transport sistemleriyle, fabrikalarıyla, laboratuvarlarıyla, değil mi? Ondan sonra bilgi bankasıyla İstanbul'u küçültün olduğu gibi. İşte hücre böyle bir şey. Hücrenin içerisinde bir hayat
yani
var.
Bunu böyle sırf ses tonlamasıyla basit bir şey haline getirmek mümkün değil yani.
Tabii. Yani orada bahsetti normal. Canım, ne demek yani protein? Çok... Yani bakın protein olması için DNA'daki mükemmel yazılımın olması gerekiyor. Biraz önce dedik ya 10 üzeri 9 3 tane alternatiften bir protein için bir tanesi işlevsel o var DNA'da zaten. Onun gibi binlercesi kodlanmış olarak var DNA'da. En bakteri hücresinde bile bu şekilde. Ondan proteinin çıkması için bakın ara aşama protein fabrikasına kadar bilinen bu tabii. Bilinmeyen enzimler de olabilir. 85 tane protein yaklaşık görev yapıyor. Bakın sırf buradan proteinin kodlanması aşaması, pardon üretilmesi ribozoma kadar olan aşama içerisinde 85 tane enzim ve bunların her biri süper kompleks protein yapıları ve bunlar da kodlanmış olarak DNA'da yazılı olarak var. DNA kullanıyor bunları. Protein fabrikasında protein çıktıktan sonra post translational modification dedikleri onu modifiye ediliyor protein molekülleri. Bunun için 1150 ayrı enzim görev yapıyor. Bunda da bilinen rakamlar. Ayrıca proteinin 3'e katlanması gerekiyor. Bunun için ayrı proteinler görev alıyor. Chaperon proteinleri deniyor buna. Yeni keşfedildi. Yani o kadar kompleks bir yapıdan bahsediyor ki tabii. Bu hani proteini kodlayacak falan böyle lafın arasında böyle çok şey evet. Rahat bir şekilde. Bunu bir tane canlı hücresinde meydana geldiğini biliyoruz. Bakın hiçbir eksikliği olmaması gerekiyor. Şimdi 85 tane enzim diyoruz. Onların bir kısmı eksik olsa protein kodlaması duruyor.
Hayır, zaten Oktar Hocam yani senin şimdi anlattığın detaylarla zaten yani çok çok kompleks ve çok mucizevi bir şey olduğu zaten belli. Ama beyefendinin kendi söyledikleri o 4 tane ana başlık bile zaten onun iman hakikati olarak anlatması gereken yani hücrenin ne kadar evet. Mucizevi olduğunu anlatmasına yetecek şeyler. İçinde kod sistemi var diyor, kodlama var diyor, protein üretiyor diyor ve geçici seçici geçirgen bir zarı olduğunu söylüyor.
Yani. Akıllı bir zarı yani.
Yani bu ne demek? Zaten bir tanesi yeter.
Seçici. Yani seçici.
Ne demek akıllı yani? Tabii bir de mesela tek bir kritere göre de seçmiyor. Yani sadece mesela büyüklük değil. Sadece büyüklük olsa hani o zaman hücrenin üstünde belli boşluklar vardır. İşte oradan sağabilen yaşam denir ki bu bile zaten hani çok mucizevi bir durum olur. Ama öyle de değil. Lazım olanı alıyor, lazım olmayanı almıyor. İhtiyacı olduğu sürece alıyor, ihtiyacı evet. Kalmayınca yine almıyor.
Özel yani, kapılar vasıtasıyla proteinler var yine kapılarda da. Şimdi yani, zaten protein var orada.
Tabii zaten şimdi bu o kadar mucizevi bir şey ki yani elektron mikroskopla görebildiğiniz bir şeyde böyle bir sistem var. Yani bu zaten bunu hani ya işte oluverdi yani niye olmasın gibi anlatarak yani sadece hakikaten insan komik olur yani böyle yapılırsa. Onun için hakikaten biz bütün bu programlardaki o beyefendileri de yani normal aklı selimle düşünüp kendi anlattıkları üzerinde böyle bir derin tefekkür edip derin düşünüp evet. Gerçeği anlamalarını gerçekten isteriz arzu ederiz yani. Ve bunu mesela sonradan fark etmek ve bunu dile getirmek utanılacak bir şey de değil. Tam aksine yani o insanın şeyini gösterir. Erdemli bir insan olduğunu evet. Gösterir. Çünkü herkes hata yapabilir. Herkes bir dönem bir şeyi yanlış düşünebilir. Evet. Olabilir. Bunda hiçbir şey yok ama doğrusunu öğrendiği zaman, fark ettiği zaman normal bir insanın yapacağı şey evet doğru ben böyle düşünüyordum ama yanlış düşünmüşüm. Hata yapmışım. Bunun doğrusu budur demek ki bunu yapan bilim adamları da var. Geçenlerde birlikte konuşmuştuk. 80 küsur yaşında mı?
Anthony Flew.
Evet diyor ki hani ben bugüne kadar böyle düşünüyordum. Ateistim ama şu anda
pek çok insanın da ateist
olmasına sebep oldum diyor. Onlardan özür diliyorum diyor. Evet. Ben artık Allah'ın yarattığına inanıyorum diyor.
Neden güzel dolayı?
Yani. Maşallah.
Onu da ifade ediyor, söylüyor. Diyor ki hücredeki komplekslik, evet. Hücrenin içindeki çalışan akıllı mekanizmaların varlığı tesadüflerle oluşamayacağı için ben diyor buna artık bu şekilde artık düşünüyorum diyor. Çünkü anlaşıldı artık diyor. Hiç de öyle basit değilmiş diyor. Beyefendinin az önce söylediği gibi o biyoloğun. Yani basit deyince bence basit deyince basit olmuyor.
Tabii.
Hayır, zaten yani, çok kompleks.
Hayır, zaten yani yıllardır peşlerinden gittiği insanlar artık bu noktaya geliyorken ne gereği evet. Var yani? Hani Türkiye'de genç tertemiz insanlardır mutlaka. Yani niye böyle bir şeye giriyorlar ki? Yani niye böyle akıl niye dışı, bilim dışı bir, şey. Bir şeyi savunmak için böyle inat etmeye ne gerek var?
Evet. Evet. Evet. Bu, şeyi aradım da bu hücrenin canlandırması vardı.
O programın devamında da bakabiliriz.
Tamam, şu anda
aslında.
Açtı. Evet. Şimdi hücrenin temsili canlandırmasında.
Ha, evet.
Bu hocamızın değil mi? Hücre evet. Mucizesi filminden. Aynı zamanda kitabı da okuyabilirler. Hücredeki evet. Mucizeyi değil mi?
Evet. Yani bu şimdi, filmi de bulabilirlerse tamamını seyretmelerini ben tavsiye ederim herkese. Evet. Gerçekten.
Kemal film. Bakın şimdi hücredeki kapıda nasıl bir akıl var bu giriş çıkış kapılarında. Gelen atomlar bakın denetlemeye alınıyor hücre kapısında. Ve inceleniyor. Eğer hücreye yararlı bir madde ise, bir molekülse o zaman evet. içeriye alınıyor, içeri bırakılıyor. Ama hücreye yararı olmayan bir madde ise kesinlikle bırakılmıyor. Ayrıca şöyle bir sistem daha var burada. Tabii çok önemli bir şey. Hücrenin dışında yüzlerce, binlerce kapısı var hücrenin. Bu kapısının her biri ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Değil mi? Molekülleri içeriye bırakıyor, bırakmıyor. Seçici bir geçirgenliği var. Hücrenin içerisindeki toplam maddenin miktarı hep kontrol altında tutuluyor hayat boyu. Şimdi bakın binlerce kapı birbirinden bağımsız çalışıyor. Hepsinin toplamında hücrenin içinde biriken maddenin miktarı sadece hücrenin içinde ihtiyacı olduğu kadar oluyor. Bu nasıl bir sistem gerektirir? Mesela düşünelim bir bina varsayalım.
Yani her kapı bilgiye hep sahip. Evet. O bilgiye. Yani sonuçta içeride yeterince oluştuğu zaman bütün kapılar bundan haberdar hiçbiri almamaya başlıyor.
Evet. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi bakın canlandırma yapalım. Bir tane büyük bir bina düşünelim. Yüzlerce kapısı olsun. 1000 tane kapısı olsun. Her kapının önünde insanlar biriksin. İçeriye girip çıksınlar. Densin ki mesela bu binanın içinde aynı anda 10.000 kişiden fazla bulunamayacak. Değil mi? Kapıdan da binlerce insan her an girip çıkıyor. Nasıl bir sistemle denetlenebilir? Ancak bilgisayar sistemleriyle değil mi? Tabii. Bir kişi de yapamaz bunu. Her kapıda tamam. Bir adam olsa birbirleriyle nasıl haberleşecekler? Yani aralarında telefon olacak sayacaklar. Değil mi? Sayım sistemi gerekiyor. Ancak bilgisayar sistemi 10 bine geldiğinde durduracak, çıkanlar olduğunda azaldığında tekrar açacak kapıları. Evet. Böyle bir sistemle işte hücrede bu var.
Tabii.
Bu Allah'ın yaratması zaten tamam. Kesin kanıtı. Öyle tamam bahsetti Allah. Yani ne olacak diyor hücrenin canı biraz da seçici olsun diyor böyle. Proteinler de kodlansın diyor. İşte DNA da olsun diyor orada. Bunu diyor bir ilkel, bunun neresi ilkel değil mi böyle ne kadar mi? Muazzam bir
sistem. Aynı o binayı bahsediyor. Öyle anlatmak gibi yani. Yani öyle bir basit bir bina düşünelim diyor. Hani 1000 kapılı. Böyle bir basit bir bilgisayar sistemi olsun, bütün girene çıkanı kontrol etsin.
Yap desen
havalandırma
yapamaz.
Sistemi olsun, bunun bir merkezi, bilgi işlem merkezi olsun. Yani böyle basit bir bina falan gibi yani. Şimdi
yap desen yapamaz, zaten yapamıyorlar. Laboratuvarda yani. Hücre yapamıyorlar, tek bir protein bile yapamıyorlar. Kontrol ne demek zaten? Bir şeyin, bir şeye göre kontrolü. Bu tek başına akıldır zaten değil mi?
Evet.
Yani kontrol mekanizması, bir şeyin seçilmesi. Sen dur, sen geç. Sen geçme, dur şimdi dur. Daha yeterince geçtiniz, şimdi tabii. Durun. Bu ne bu? Akıl gerektiren bir işlemdir.
Bir de o dur geçler, yani saniyenin binde biri, 10.000'de biri böyle zamanlarda evet. Meydana geliyor. Yani o hesaplar, yani şu anda en hızlı bilgisayarım bile hesap edemeyeceği hızda
tabii.
Hesaplanıp bütün her yere iletiliyor. Yani yoksa çünkü o kadar hızlı gerçekleşen bir şey var ki, o içeride doygunluk oluştuğu an aynı anda bütün kapıların haberdar olması. Eksiklik olduğu zaman hemen mesela birilerinin açılıp faydalı maddeyi alırken tekrar doygunluğa ulaştığında yine hepsinin onu kesmesi gerekiyor. Ve yani bunun saniyenin 10.000'de biri gibi bir şey. Yani bu hani zaten şu anda bizim mevcut teknolojimizde bu kadar hızlı işlem görerek 1000 kapıyı yönetebilecek bir bilgisayar sistemi yok henüz.
Yok tabii, tamam, yani. Doğru.
Şimdi bunu diyeceksiniz ki aa bu böyle hani oluvermiş.
Bir de mesela şimdi şey vardır hani kapılarda parmak izi okuma sistemleriyle içeriye girişe izin veren özel sistemler var.
Evet.
21. yüzyılda artık işte 2010'lu yıllarda yaygınlaşmaya başlayan sistemler bunlar. Bakıyorsunuz hücrenin kapısında işte belli bir protein gelince onun geçmesine izin veriliyor. Nasıl oluyor? O proteinin tüm şeyi yapısı inceleniyor, antijenleri inceleniyor ve bakılıyor belli bölgelere belli kodlar halindeki bölgeleri çözümlenerek ha bu odur deyip izin veriliyor. Yani binlerce, milyonlarca protein arasında karşılaştırma yapılarak buna karar veriliyor. Tamam bu doğru protein şu an içeri girmesi lazım deyip de kabul ediliyor. Yani çok ileri bir sistem zaten var. Hücrenin zarında var bu. Bakın işte mitokondrisinden daha hiç bahsetmiyoruz.
Tabii tabii.
Sırf o bahsetti diye yani basittir diyerek üzerinden hızlıca geçtiği için evrimci biyoloğumuz. Evet. Orada o yüzden üzerinde duruyoruz. Seçici geçirgen zar dediği için.
Tabii.
Maşallah.
Evet, devam edelim
devam
mi?
Devam edelim.
Pardon.
Bir şeyin başlangıç noktasını tarif edelim.
Miller deneyinde kalmıştık. Ondan bahsediyordu, değil mi?
Şey,
aslında dünyanın ilkin atmosferinin ne olduğuna ilişkin bilgiler elde edildikten sonra atmosfer tam şimdi dolayısıyla bunlara ilişkin tabii ki fosiller bulunamayacağı için çünkü
bakın fosiller bulunamayacak diyor hayatın başlangıcını. Halbuki biraz önce de söyledik, hep de gösteriyoruz, hatta tekrar gösterebiliriz. 3,5 milyar yıllık ve 3,8 milyar yıllık bakteri fosilleri çok net olarak var. Günümüzdeki evet. bakterilerle evet. aynısı. Biri siyanobakteri fosili, günümüzdeki siyanobakterilerin aynısı. Diğeri de günümüzdeki Leptolingvia bakterileri aynı olan bakteri fosili Avustralya'da bulundu zaten. Bu da doğru değil.
Yani doğru, bu değil, evet. doğru değil. Yani bulunmasa ne olur hiç fark etmez de hani bir de doğru da değil.
Evet.
bir de var
şundan yani. Dolayı ama bildikleri halde doğru söylemiyorlar. Evet, tabii, çünkü tabii. bakteri fosili yaratılışı kanıtlıyor.
Tabii,
bakın ne anlatmaya çalışıyordu? İlkelden gelişmişe doğru bir sürecin olacağını ama bunun da fosilin olmayacağını söyleyerek değil mi? Kurtarmaya çalışıyorlar. Öyle olmaz. İşte bakın Allah İnşallah. Bakteri fosili 3,5 milyar yıllık taş gibi duruyor önümüzde. Mükemmel fosil. 3,8 milyar yıllık ve birdenbire ortaya çıkıyor. Onun için ortadan kaldırdığı için evrimi zaten saklamak ihtiyacı hissediyorlar.
Ve bu siyanobakteri dediğimiz o ilk hücreler zaten fotosentez yapıyorlar.
Evet.
Güneş enerjisini alıp yani bugün işte su ısıtıcı şeyler var güneş enerjisinden. Aa ne kadar ileri teknoloji bak işte görüyor musunuz diye baktığınız şeyler. O hücre, daha ilk hücre, ilkel denilen hücre zaten güneş enerjisini alıp enerjiye çeviriyor. Kimyasal enerjiye çevirip bu şekilde hayatta kalabilen bir hücre. Aa. Ve oksijen üretiyor bu şekilde. Çevresine oksijen yayıyor. Faydalı bir iş de yapmış oluyor. Yani diğer canlıların, bitkilerin yayılması için, ortaya çıkması için gerekli ortamı hazırlıyor. Bir akıl üzere de yaratıldığı anlaşılmış oluyor. Maşallah.
Evet zaten yani ilkel hücre diye bir şey olmaz. Yani önce çünkü bakteriler var değil mi? Ökaryot denen hücreler var. Evet. Prokaryot oluyor bakteri hücreleri. Bunların hepsi dediğimiz gibi çok büyük bir şehir kadar kompleks bir yapısı var. İçerisinde evet. muazzam bir hayat var.
Klorofil fabrikaları var. Fotosentetik pigmentler var.
Tabii o bakteriler mesela fotosentez yapıyor. Diğer hücrelerde protein fabrikaları var, enerji santralları var, genetik bilgi bankası var. Saniyede binlerce protein üretiliyor. Mesela insan hücresinde saniyede 2000 protein üretiliyor ve her an 10 milyar protein var hücrede. Her an. Ve bunlar arasında en ufak bir karmaşa yok. Yani siz 10 milyar nüfuslu bir şehir olsa, değil mi? Bakın 10 milyar. İstanbul'da yaklaşık 10 milyon üzerinde insan yaşıyor. Değil mi? Bayağı bir olaylar var yani böyle değil mi? Hücrede en ufak bir olay yok. Bakın 10 milyar protein aynı anda görevli ve en ufak bir karmaşa olmuyor. Yani muhteşem bir akıl var, bir yaratılış var. Şimdi burada yaşamın başlangıcına şey olarak delil olarak da Guyan Miller deneyini vermeye çalışıyor. Dinleyelim.
Urayla Miller deneyi olarak adlandırılan bir deneyle aslında dünyanın ilkin atmosferinin ne olduğuna ilişkin bilgiler elde edildikten sonra ilk atmosfer tahminlenerek işte deneyler yapıldı ve bugün biz canlılığın o temel bahsettiğim organ.
Şimdi Urey Miller deneyinin bir kere yanlışlığından haberi yok herhalde. Evet. Çünkü söylediği onu gösteriyor. Stanley Miller'ın kendisi söylüyor zaten. Neyi söylüyor? Kullandığı 4 tane gaz var. Miller ve Urey Miller deneyi dediği 1959 yılında Chicago Üniversitesi'nde 53, yapılan 53. bir deneyden efendim
53 yılında.
50 ya da 53 yılında Chicago Üniversitesi yapılan bir deneyden bahsediyor. Şunu yapıyor. 4 tane gaz alıyor. Bunları da özel seçiyor bakın. İlkel atmosferde olmayan gazları seçiyor ki amino asit elde edebilsin diye. Hangi gazları kullanıyor? Metan, amonyak, hidrojen, su buharı. Bu dörtlü karışımı alıyor. Bunu yüksek ısılarda bir hafta boyunca ısıtarak laboratuvar ortamında son derece kontrollü deney ortamında deneyin sonunda hakikaten bazı amino asitler elde ediyor. Ama bakın deney baştan aşağı geçersiz. Şundan dolayı geçersiz. Bir kere Stanley Miller diyor ki kullandığım gazlar gerçekçi değildi diyor. Hakikaten ilerleyen bilimsel gelişmeler şunu gösterdi. Metan ve amonyak yerine karbondioksit ve azot kullanması gerekiyordu. İlkel atmosferde bunlar vardı. Eğer karbondioksit ve azot kullansaydı amino asitler kesinlikle oluşmuyordu. Onun için zaten metanı uyanıklık yapıyor. Metanla şeyi kullanıyor. Amonyak kullanıyor. Metan amonyak evet. amino asit elde etmek için.
Azot ve karbondioksit.
Dolayısıyla bir kere bu deneyi geçersiz kılıyor. Daha başka yönleri de var. Deneyde soğuk tuzak diye bir düzenek kullanıyor. Doğada var mı soğuk tuzanak diye? Yani şunun için yapıyor onu. Amino asitler oluştuğu anda parçalanmasın diye hemen ortamdan izole ediyor. Yüksek ısı parçalıyor çünkü amino asitleri tahrip ediyor ve ortamdaki diğer maddeler mesela ne oluyor? Organik asitler oluşuyor aynı zamanda deneyinde. Organik asitler hemen parçalayacağı için amino asitleri alıyor oradan. Organik asitler parçalıyor amino asitleri normalde. Dolayısıyla bıraksa deney ortamında amino asit olmayacak. Kullandığı gazlardan dolayı olmayacak. Oksijen kullanmıyor. İlkel atmosferde oksijen yoktur gerekçesiyle. Halbuki biz olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bakın 3,5 milyar yıllık dedik ya bakteri fosili var. 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında okside, demir ve uranyuma rastlandı. Hı hı. Bu o dönemde oksijen olduğunu kesin olarak kanıtlıyor bir kere. Yani ilk hücre çıktığı anda 3,5 milyar yıl önce çıkıyor ya ilk hücre. O dönemde oksijen var zaten. Oksijen o deneyde kullansa ne oluyor? Hemen amino asitleri reaksiyona girip oksijen tahrip ediyor. Amino asit olamıyor. Onun için oksijen kullanmıyor. Peki oksijen olmadığını varsayalım. Onun dediği gibi. Var ama olmadığını varsayalım. Yine olmuyor. Çünkü ozon tabakası olmuyor. Ultraviyole bu sefer binlerce kat daha fazla artarak yani hayat hiçbir şekilde olamıyor öyle bir ortamda zaten. Yine olmuyor. Bakın neresi? Aynı zamanda o deneyin sonunda sol elle amino asitlerin yanında sağ elle amino asitler de elde ediyor. Onlar bir arada olduğu zaman protein olabiliyor mu? Olamaz. Çünkü sağ elli ile sol elli birleştiği takdirde hemen değil mi bozuyor protein olamayacağı için yine olmuyor. Yani her tarafından o deney sahte bir deney. Nitekim o zamandan beri bir Fox, bir Sydney diye bir iki kişi çıktı böyle şey ettiler. Onlar da zaten başarısız oldu. Yani olamaz. Çünkü amino asit dahi bakın doğada tesadüfen olamıyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor onun içinde. Evet, yani çünkü onlarca enzim gerekiyor amino asitlerin sentezlenebilmesi için. O da sadece hücrede oluyor.
Harold Urey zaten bu konuyu itiraf ediyor. Yani evet. Böyle bir şeyin olamayacağını daha sonra anlaşıldığı için azot ve karbondioksitle beraber yapılan deneyler Teachen özellikle yapıyor. Deneyleri tekrarlıyorlar. Bakıyorlar hiçbir şekilde bir amino asit üretilmiyor. Çıkmıyor ortaya. İlkel atmosfer, gerçek ilkel atmosfer koşullarında böyle bir şey zaten ortaya çıkmıyor. Harold Urey de daha sonradan yaptığı bir açıklama var. Onu okuyayım izninizle. Diyor ki, yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz.
Tabii işte tamam.
Artık varmış kendisi de kabul ediyor. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor diyor.
Yani çok açıkça itiraf ediyor.
Nasıl hayal edelim? Yani kabul yani çok kompleks ama bu kompleks nasıl ortaya çıkmış olabilir evrimle? Bunu bir inanç olarak da inanıyoruz. Bunu da terk edemiyoruz bu inancımızla. Nasıl bu hayal bile edemiyoruz.
Hayal bile edemiyoruz yani. Diyor. Yani
her şey çok açık hayallerini şey. Zaten çürütüyor çünkü.
Hayır zaten şu deney yani biz lise yıllarında bize anlatılırken bile geçersizliğiyle birlikte anlatılıyordu. Yani evet. Deneyi yapanlar deneyden vazgeçmiş. Arkasından bir daha bu deney tekrarlanmış başarısız olduğu için artık yapılmaktan bile vazgeçilmiş. Yani denenmekten vazgeçilmiş. Yani anlaşılır gibi değil. Yani Türkiye'de niye bizim bilim adamlarımızın bir kısmı yani işte bu programdaki gibi.
Yok bu bilim değil zaten yani. Hayır, yani bilim, evet.
Niye böyle yanlış
yönlendiriyorlar? Hayır evet niye yani bunu savunmaya çalışıyor? Yani şu televizyonda anlatılacak bir şey mi? Yani şimdi deneyi yapan diyor ki biz bu deneyi bir kere sahte verilerle yaptık diyor.
Olmadı diyor.
Geçersiz diyor.
Geçersiz diyor. Yanlış diyor. Bunu doğrusunu yaparsak zaten amino asit elde edemiyoruz diyor. Başka deneyenler biz de denedik yine olmuyor diyor. Evet. Ve bunun üzerine yıllar geçiyor. Yıl 2010. Hiç kimse böyle bir deney yapmaya artık çalışmıyor.
Çalışmıyor.
Yani çünkü artık bunun olamayacağına bütün bilim dünyasının kanaati gelmiş. Halen çıkıp da televizyonda ya bu yani normal o televizyonda o programı dinleyen milletimize yani bir şey olarak addederim ben. Yani olmaz hakaret gibi olur. Evet. Yani o kasıtla yapmıyorlardır inşallah ama biraz öyle olur yani. Çünkü artık herkes çok bilinçli, şuurlu. Herkes okuyor, internet var. Her bilgiye çok kolayca ulaşabiliyor. Allah razı olsun hocamızın eserlerinden zaten artık bütün gençlik herkes bu konuları çok iyi biliyor. Onun için de hani bu tip şeyleri kalkıp hani ya tutarsa diye anlatmak sadece anlatanı küçük düşürür. Evet. Yani böyle bir şeyden tamamıyla uzak durmak lazım. Bunun aksini yapmak tam tersi yüceltir bunu yapanı. Yani daha önce hakikaten hani biraz önce de söylediğim gibi olabilir insan hatalı bir şey söylemiş olabilir. Bu beyefendiler de mesela yarın bir gün keşke çıksalar deseler ki ya biz böyle böyle düşünüyorduk anlatıyorduk ama hani yanlış olduğunu anladık. Hani bizi dinleyip de bundan olumsuz etkilenen varsa da yani kusura bakmasın bu işin doğrusu bu. Böyle bir deney doğru bir deney.
Biz doğru söylemedik.
Yani doğru söylemedik. Yanlış aktardık.
Hayır yani.
Hani kasıtlı yanlış söylemiyor olduğunu varsayalım. Yani biz bunu istemeden yanlış söyledik. Yanlışına inanmışız. Doğru zannetmişiz. Yani artık nasıl açıklarlarsa. Ama mutlaka doğrusunu söylemeleri lazım. Yani çok komik bir şey yani. Amino asit eğer bugün o günkü deneyde böyle bir şey çıkmış olsa bugün şakır şakır amino asit üretiliyor olurdu. Yani onun normal şu anda hani bırakın deneyi yapılmasını. Yani bunu üretmenin sistemleri, mekanizmaları zaten dünyanın her yerinde olurdu. Yok, hiç yok. Denemesi bile ortadan kalkmış. Onun için yani bu eski hikayeleri bir an önce bırakmaları lazım inşallah. Evet,
inşallah.
Ya toprakta bakın ya bir kere şey olarak hiçbir şekilde tesadüfen yani tesadüflerin sonucunda basitten kompleks bir yapı oluşmaz. Bu bilinen bir şeydir. Yani bir bilgi, bir tuğla, değil mi? Hep örneğini veriyoruz. Ya da kumdan bir kale. Mümkün değil. Yani herkes bilir bunu. Yani en basit mantıktır bu yani böyle, değil mi? Bunu anlamak için bilim adamı falan olma gerek yok.
Tabii ki.
Çocuklar da bilir bunu. Tabii. Kumdan gezerken, kumdan kale görseniz ya da toprağın üzerine çizilmiş bir harf görseniz ya da bir yerde bir tasarım gördüğünüz takdirde, bir yerde bir tablo gördüğünüz takdirde kimse bunun tesadüfen olduğunu inanmaz. Tabii. Yaşamın tesadüf olduğuna inanmamak işte pagan dini, Sümerlerden kalma ve bir dayatma var burada zaten yani böyle. Katı bir direniş söz konusu. Onun için işte Roma'da mikrofonumuzu elimizden alıyorlar. Ondan sonra İsviçre oturup hop oturup hop kalktı ama pestile çevirdik Allah'ın izniyle. Hocamızın şöyle vesilesiyle. Değil mi? Hocamızın adına gittiği yerde. Zaten bugün artık şöyle oluyor hakikaten. Herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bir Darwinist bir konuşma yapacaksa, birilerine bir şey anlatacaksa ya bunu Adnan Hoca duyarsa diye, Adnan Bey duyarsa diye ödü patlıyor. Gerçekten patlıyor böyle. Çünkü hemen anında deşifre oluyor. Ona bir cevap veriliyor. O onun söylediği yanlışları hemen yüzüne vuruluyor yani böyle. Artık elhamdülillah o noktaya geldi. Onun için İsviçre haftalarca ayağa kalktı. Bütün basında haber oldu. Normalde hocamız dedi, oraya Hristiyan yaratılışçılar gidiyor. Kimse takmıyor. Hiç. Hatta buyurun diyorlar, ağırlıyorlar. Yani tabii gelin konuşun efendim ne demek diye böyle. İşte yaratıcı savunan başka herhangi biri gittiği zaman hiç takmıyorlar. Ama hocamızın adı geldiği anda bir anda biliyorlar. O bu yerle bir edeceğini, bu darbizm saçmalığını.
Türkiye'de yani kaç yıl önceydi tam hatırlamıyorum ama o konu yani inşallah öyle kapanmıştı. Bir evrim savunmaya yönelik bir konferans düzenlenmişti. Ondan yani yaklaşık söylüyorum hatırladığım kadarıyla bir hafta 10 gün sonra herhalde o evrim konferansındaki yanılgılar diye bir kitap hocamız hazırlamıştı.
Evet maşallah.
Tek tek cümle cümle orada söylenilen yanlış bilgilerin hani neden yanlış olduğu delilleriyle anlatılıyordu ve doğrusu söyleniyordu. Bir de bu kitap haline gelip bütün konferansa katılanlara gönderilince ondan sonra yani ben o günden sonra bir daha zaten öyle bir konferans çalışması duymadım. Evet. Yani çünkü hakikaten yani olmayacak bir şeyi savunmak ayıp ama hani böyle bir şeye göz yummak zaten olacak iş değil yani. Allah'ın izniyle hocamızdan Allah razı olsun vesile maşallah oluyor. Yani çünkü böyle bir şeye yani göz yummak hakikaten çok büyük zulüm olur. Yani evet. Böyle bir yalan bırakılsın da anlatılsın mı? Yani insanlar buna inanıp çünkü sadece hani bir şey değil ki bu kaosa giriyorlar. Yani buna insanları inandırdığınız zaman böyle bir yalana bunun sonucunda o insanlar çok korkunç noktalara gidiyorlar. Anarşist oluyorlar.
Kaos demeyelim de çünkü her şeyde bir kader üzere yani.
İnşallah. Yok ha evet.
Öyle doğru. Bir olay Allah yok. Fesim. Allah'ın kaderi üzere. Değil, Allah'ın kaderi
tabii
üzere.
Kaderde inşallah. Hani onlar açısından bakıldığında bir kaos varmış gibi görüyorlar. Yani hani ona inandırıyorlar insanı. Çünkü tesadüfen oluştu ne demek? Yani,
yaratıcın yoktur haşa.
Haşa yani.
Başı boş.
E tabii ona inandırıyor. Şimdi ona inanan insan da öyle bir hayat felsefesine giriyor ki işte diyor güçlü olan zayıfı ezecek. Hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalacak. Sadece kendini düşüneceksin. İşte bilmem ne yani böyle korkunç bir şeye gidip işte terör de bundan çıkıyor. Bütün vahşi kapitalizm de bundan çıkıyor. Komünizm de bundan çıkıyor. Faşizm de bundan çıkıyor. Ve bunun sonucunda da milyonlarca insan canını kaybediyor. Milyarlarca insan bundan dolayı acı çekiyor.
İşte yani. Hocamız bunu evet açıkladı ya. Mesela bu İslam dünyasına da girdi işte. Bu İslam ülkelerinin birçoğu sosyalisti. Alenen evet. Sosyalisti değil mi? Suriye böyleydi, Cezayir böyleydi, Fas böyleydi, Mısır böyleydi. Değil mi? Filistin böyleydi. Hatta Türkiye'deki teröristlerin bir kısmı orada eğitim görüyorlardı. Sol teröristlerin değil mi?
Evet.
O durumdaydı İslam dünyası. Neden? Darwinizm girmişti çünkü.
Evet.
Darwinizm Osmanlı'ya girdi. Hocamız açıkladı onu. Osmanlı aydınlarının bir kısmı alenen Darwinist oldular ve Osmanlı'nın çöküşüne vesile evet, oldu bu.
Tabii.
Yani Darwinizm nereye girse bela getirir.
Tabii.
Dediğim gibi çünkü Allah'ı inkar eden bir batıl pagan dini. Sümerlerden kalma. Hı. Mısır'daki Firavun da aynı şeyi söylüyor. Eski Yunanlılar da aynı şeyi söylüyor. Değil mi? Dolayısıyla her girdiği topluma mutlaka bela getiriyor. Sen tesadüfen oldun, hayvansın. Güçlü olmak için savaşman gerekir, çatışman gerekir mantığı zaten şeytanın tabii, getirdiği
tabii,
bir mantık.
Tabii, tabii.
Bu kan dökmeyi getiriyor. Mutlaka tabii. Kan dökmeyi getiriyor. İşte insanı hayvan gibi gören adamlar, Stalin'in bir sözü var diyor ki, bir insanı öldürmek diyor trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Adam 20 milyon adam ki öldürmüş, ondan sonra katletmiş Sovyet Rusya'da. Mesela Darwinizm getirdiği belalar o kadar çok örnek var ki. Onların Lysenko diye bir tane Darwinist güya biyoloğu var. Yani güya biyologlukla alakası yok da adı öyle zaten böyle. Diyor ki Sibirya'ya diyor buğday ekelim diyor. Sibirya çok soğuk ya. Burada diyor evrimleşecek diyor bu buğdaylar diyor. Soğukta da diyor buğday çıkacak diyor evrimleşeceği için diyor. Bakın 8 milyon hektar alana buğday ekiliyor o dönem. Bu deli fikirlerle. Ne oluyor biliyor musun sonra? Milyonlarca insan açlıktan ölüyor Sovyet Rusya'da. Bunların aynısını Mao yapıyor Çin'de. Onlar da evrimleşecek diye. Milyonlarca insan da Çin'de ölüyor. Bakın bu darbiniz kafadan dolayı. Yani böyle saçma şey olur mu? Buğdayın çıkacağı iklim bellidir. Ancak o iklimde yetişir. Ve Rusya tahıl üretiminin büyük bir bölümünü oraya ektikleri için milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyorlar. Bu sapık fikirler yüzünden. Darwinizm yüzünden dünya milyarlarca, trilyonlarca dolar kaybetti. Laboratuvarlarda boşuna uğraşıyorlar. İşte Leakey ailesi çıkıyor, Afrika'da kemik arıyor, maymun kemiği arıyor, insanın atasını bulacağız diye. Öbürleri laboratuvara giriyorlar, Darwinizmi ispatlayacağız diye. 60 yıl deney yapıyorlar, radyasyon üstüne radyasyon veriyorlar sineklere, bakterilere. Hepsi başarısız 60 yıl boyunca. Milyonlarca dolar ödenekler harcanıyor buna. Ve bilim yavaşlıyor bu yüzden. Çünkü bütün gerçekleri saptırdıkları için, Darwinizme uyması için bilimin önünde müthiş bir set çekildi. Bundan dolayı 100, 350 milyon insan öldürüldü, öldü, şehit oldu değil mi önemli ölçüde 20. yüzyılda. İşte bu tecrübelerin tekrar yaşanmaması için inşallah. Darwinizmin ortadan kalkması gerekiyor. İnşallah. Allah da bir kader üzere, bakın Hazreti Mehdi'nin çıkmasıyla, zuhuruyla inşallah. Hazreti İsa'nın da çıkmasıyla inşallah. Ahir zamanda bu Darwinizm belasını ortadan kaldırıyor inşallah ve onun üzerine altın çağa geliyor inşallah. Hadislerde de müjdeleniyor peygamberimiz tarafından. Ve bilimde ve teknolojide müthiş bir yükselişin olacağı inşallah. Bu önündeki engel kalkarsa, bu kısır döngü mantıklar yok, buğdayı Sibirya'ya ekeceğiz bilmem ne, laboratuvarda evrim tesadüfen oluştuğunu ispatlayacağız falan gibi saçma sapan mantıklar yüzünden bu şeyde yavaşlama ortadan kalkacak inşallah.
İnşallah.
Bitirelim mi?
Tabii.
İnşallah. Tabii yarın programımıza devam ederiz. Saat 22'den itibaren bizi harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.